Ayrım 4. Köyün Kamburu Kemal Tahir. Sayfa 39. 2. Bölüm. Parpar Ahmet'in çalık oğlan. 1. Kısım. Ahırdakiler durup dışarıyı dinlediler. Aklını başına herkesten önce toplayan Mahir Ağa, "Hay Allah belanı versin uzun imam," dedi. "Cinler karılara saldı."
"Karılara elbet.
Davranın komşular, iş işten geçmiştir."
"Ulan sakallı domuz, ettin mi bize edeceğini?
Parparın karnında durup duran cinlere sen neden sopa çekersin?"
"Yetişelim Müslümanlar, değnekler hani?"
Sopaları çekip evin kapısına dayananları Şayeste abla karşıladı.
"Ne cinleriymiş?" diye çıkıştık. "Karı doğurmakta."
"Hangi karı abla, ne doğurması bu böyle sipsivri?"
"Parparın karı, Topal Ayşe."
E'si
karı yüklüydü ya."
"Dur hele, bunların evlenmesi doğuracak kadar olmadı. Söylesene abla, sakın Topal karı vaktiyle bir kaçıntı mı yapmış?" Bu sözden sonra erkek kalabalığını bir gülmedir aldı. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı.
"Vay imam vay, fukara parpara evin kullanılmış malını kız oğlan kız diyerek, öyle mi?"
"Herif ilk günden sopaya başlamasında ne altıysın, bu nasıl bir dert?"
"Pek kötü bir dert, içi seni yakar dışı beni dedikleri."
"Parparın karnındaki ecinli derneği değil, hovarda derneğiymiş, gördün mü uzun hoca?" Cin korkusundan kurtulan köylü dışarıda meseleyi alaya vurup tatlı tatlı konuşurken Ayşe 7,5 aylık çocuğunu sopa zoruyla vakitsiz doğuruyordu. Yıllardan beri ebelik eden koca karılar "Şaştık bütün, şaştık ey Allah!" diye dizlerini dövmeye başlamışlardı.
"Ellerin kırılsın emi parpar, kurşunlara bıçaklara gelesice parpar, şuncağıza yazık değil mi?"
Ayşe'ninki çocuk doğurmaya da çocuk düşürmeye de benzemediğinden şaşıp kızmakta haklıydılar. Karıcağız karnına kürekle ateş doldurulmuş gibi ağzından dumanlı köpükler, kaynar salyalar püskürterek toprak döşemeyi kazıyor, arada bir boynunun bacaklarının etlerini tırnaklarıyla yırtıyordu. İskemleye oturtmanın, çömelterek ıkındırmanın yolu bulunmadığı gibi kaldırıp birkaç adım attırmak da mümkün olamamıştı.
"Dur bacım dur ki hey Allah! Kız böyle alır mı? Kız dedim Ayşe, beri bak. Öleceksin fukara, çocuk ters geldi mi bitti."
Ayşe hiçbir şey duymuyor, odanın toprak döşemesinde kütük gibi yuvarlanıyordu. Karılar çekiştirdikçe daha çok çırpınmış, üstü başı büsbütün yırtılmıştı. Yüzü gözü kan çamur içindeydi. Parparın sopasıyla gözlerinden biri morarıp kapanmış, dudağı patlamış, etinde çürümedik yer kalmamıştı. Karılar ancak soluğunun kesilmesinden faydalanarak fukarayı bir köşeye sıkıştırdılar. Kollarından, bacaklarından kavrayıp kaldırdılar. Biraz daha kıvrandı, biraz daha inledi. En sonunda bayılırken Parpar Ahmet'in oğlunu herkesi şaşırtan bir kolaylıkla doğuruverdi. Ebe karılar uzun zaman kanı kesmekle, sonu almakla uğraştılar. Doğan oğlanın yıkanıp tuzlanması, kundaklanıp yatırılması da pek kolay olmadı. Vakti dolmadan meydana gelen bebek kabuksuz yumurtaya benziyordu. Başını yuvarlamak için biraz sıktılar, kafa uzadı gitti.
"Aman!" diyerek tepesini bastırdılar.
Surat mayalı hamur gibi yassılandı. Şöyle böyle düzeltip oluruna bıraktılar. Canı ile uğraşan Topal Ayşe duyup anlayabilirmiş gibi birbirlerinin kulaklarına
"Bu oğlanda hiç kemik yok, neyin nesi?" diye fısıldadılar.
Uzun imam sabah namazından sonra yanına korucuyu alarak Parpar'ı yoklamaya geldi. Yokuşu çıkarlarken
"İşte bu böyle hey korucu!" diyordu. "Artık söz istemem. Nasılmış benim sopa dermanı?" "Mübarek sopa, herife ecinli karıya oğlan doğurttu. Yalan mı bu sözüm şimdicik?"
"Doğrusun imam, aferin."
"Şu Parpar'a müjdeyi sen vereceksin, kırmızı mendili hak ettin."
Ahırın içi alacakaranlık olduğundan Parpar'ın yüzünü kapıdan fark edemediler. Uzun imam ne olur ne olmaz, belki boşanmıştır da diye düşünüp eşikte duraladı.
"Hey Ahmet, bu ne uykusu alçak?"
Karşılık gelmeyince iki adım ilerledi.
"Yavrum Parpar, bak bakalım nasılsın?"
Gene ses çıkmadı.
"Sen bize şimdi aklınca söversin ya, söv, helal olsun. Oysa yavrum müjdemizi bilsen, değil mi korucu?"
Karanlığa alışan gözlerini kısarak direğe bağlı parpara baktı. Bir şeyden kuşkulanmış, bu kuşkuya kendisi de pek şaşmış gibi "Allah Allah" diye söylendi. Sonra korucuya emretti. "Şuna bakıversene, bu nasıl bir uyku?" Korucu yaklaşıp Ahmet'in omuzuna dokundu. Dokunmasıyla eli yanmış gibi geri sıçradı.
"Ulan imam, herif ölmüş ya, herif çoktan gitmiş."
"Yalana bak, baygındır."
"Nerenin baygını, herif dünden ölmüş."
"Deme."
"Dedim bile, parpar sizlere ömür uzun hoca."
"Şuradan bir çıra kap gel, bu nasıl iş?"
Korucu lohusa bekleyen karılardan bir çıra isteyip koşturdu. Işığı başlarından yukarıda tutarak direğe yaklaştılar. Ahmet'in zincire bağlı gövdesi yeni yüzülmüş manda derisi gibi sarkmış, ağzı çarpılıp gözleri kaydığından burunsuz yüzü sanki tersine dönmüştü. Herifin bunca yıl narlıcayı, dosta düşmana rezil eden öfkesi, bu korkunç suratta kalın bir kabuk gibi duruyor, karnının marazı ahırın ekşi gübre kokusunu bastırıyordu. Uzun imam ensesini kaşıyarak bir zaman düşündü. Bir zaman yemlikte bağlı duran eşeğe bir şey soracakmış gibi baktı. Sonra "Ölmüş sahi" dedi. "Cin tutmaktan adam ölmez oysa."
"Ayıp ettin imam, parpar adam mı?"
"Tövbe de, sen Allah'ın hikmetini nereden bileceksin? Pis parparın canını Allah-u Ekber'le aldı. Biz gidelim de doğan oğlanı görelim."
Evin kapısında gene Şahisli ablayla karşılaştılar.
Karı, "Parpar nasıl imam efendi?" diye sordu.
"Parpar iyidir iyi, parpar rahat, sen söyle bakalım oğlan nasıl?"
"Aman sus, bu nasıl bir iş? Ben bunca yıldır çocuk doğurttum, böyle doğanı da görmedim, böyle doğup yaşayanı da."
"Tövbe çek rezil, öldürmeyen Allah öldürmez, ne olmak ihtimali var, topal karı nasıl?"
"Uykuda, sayki ölüm uykusu. Karnı kalaycı körüğü gibi inip çıkmakta diyeyim de sen anla. Biz neler çektik imam efendi. Fukaranın kanı sabaha kadar dinmedi. Bu karı ölmeye ölecekti ya."
"Ulan bu sabah beni günaha mı sokacaksın? Oğlanın adını koydunuz mu?"
"Nasıl ad? Babasına sormayınca ad mı takılabilirmiş?"
"Babasını bırak da oğlanı al gel bakalım."
Şahiste abla küçücük kundağı getirdi. Doğrusu bu getirdiği şey kundağa pek benzemiyordu. Yumruk büyüklüğünde iki karpuzu mendile sarmış da ortasından sıkıca boğmuşlar. Oğlanda bir kafa var. Allah beterinden saklasın, gövdesinden iri. Uzun imam akıl erdirilmez acı şeyler düşünerek çocuğa bir vakit baktı. Sonra kulağına alçak sesle ezan okuyup "Bu oğlanın adı Kerim olsun" dedi. "Kerim ismi azamdan bir isimdir. Kerim ne demek bil bakalım Şahiste abla. Kerim demek Allah Kerim demek, işte bu kadar." Uzun imam adını koyup yokuşu indikten sonra rahmetli Parpar Ahmet'in Kerim bir ağlama tutturdu. Karılar önce buna pek kulak asmadılar.
"Aman" dediler, "çocuktur, böyle olur."
Ama günler haftalar geçip oğlanın sesi kesilmeyince narlıcayı bir kaygı aldı. Afyon kaynatıp suyunu içirdiler. Kerim bir saat bayıldı bayılmadı, bağırtısı yeniden göğe erişti. Yürek bunaltısını, karın ağrısını bıçak gibi kesen ne kadar denenmiş ot varsa hepsi sıradan geçirildi. Hiçbiri işe yaramadı. Ateşe esrar atıp dumanını tuttular. Soğuk dediler sardılar, sıcak dediler soydular. Oğlan durdurak tanımadan 6 ay rüzgar gibi inledi. İtler çakallar gibi uludu. Duyulmamış ağıt ağızlarıyla kıyametleri kopardı. Canından usanan, komşulardan utanan anası Topal Ayşe,
"Şunu doğuracağıma sarı kedi, kara oğlak doğursaydım, kan olup akmadı ki başımın belası" diyerek dizlerini dövüyordu.
Belli bir şey babası cinlere karıştığından oğlu cinli doğmuş, yüreğine birikmeyen illet kalmamıştı. 6 aydan sonra Kerim'in sesi birden kesildi ama bu kez de Ayşe karıyı başka bir üzüntü aldı. Oğlan minareden düşse ağlamıyor, kafasına odun vurulsa gözünü kırpmıyordu. Bu böylece sürüp gitti. Öteki çocukların 1-1,5 yaşında söyledikleri ana baba lafları şurada dursun. 2 yaşını geçti de ağzından bir mah sesi bile çıkmadı.
"Tamam, dilsiz bu oğlan, büsbütün dilsiz" dediler.
Kerim ancak 3'ünü bitirince konuşabildi. Sesi koca herif gibi kalındı. Arada bir duraklıyor da lafları teker teker söylüyor.
"Duysan gavurca konuşmakta sanırsın."
Dilsizlik korkusu atlatılmıştı ama başka dertler yüz göstermişti. 4 yaşında koca oğlan ayakları üzerinde duramıyordu. Ocaklara, tekkelere götürdüler. Ellerinden tutup kaldırarak adım attırmaya çalıştılar. İnsanla eğlenir gibi bacaklarını büktü, kollarından asıla kaldı. Yapısı da adam yapısına benzemiyordu. Aşağısı ince kısa, yukarısı kalın uzundu. Bu acayip gövdenin ellerine dayanarak beli kırılmış hayvan gibi yerde sürünmesi görenlerin yüreğine ürküntü veriyordu. Komşu karılar yüzlerini buruşturup başlarını şu yana döndürerek Ayşe'ye takılıyorlardı.
''Kız kahpe, sen Adem oğlu değil, kanı kazığı doğurmuşsun.'' ''Esahtan kanı kazığı bacım, ben bu oğlanın güldüğünü hiç görmedim ama ellerinin kuvvetini ne yapalım?''
Dipnot: kağnıları yükleyip boşaltırken dengede durdurmak için okun ucuna iple bağlı bulundurulan kazık. Araba yürürken öküzlerin arasında yere sürünür gider.
Yapıştığını parmaklarına sopayla vurmadan almak yok. Şunun koluna verdiğin gücü biraz da bacaklarına vereydin ya, hey Allah!
Evet, Allah parparametten sonra bu oğlanı Narlıcan'ın başına hüner bırakmasın çıkarsın diye sarmıştı besbelli. Kerim 5,5 yaşında ayağa kalktığı zaman boynu kalın, omuzları geniş, göğsü kabarık, pazıları pehlivan pazıları gibi şişkindi. Bacakları kısa kaldığı için kolları gövdesine bakarak çok uzun duruyordu. Hızlandığı sıralarda dizlerini kırmadan lap lap sıçrayıp harmanlayarak yürüdüğünden leş önünde kanatları açık dolaşan tıka basa doymuş akbaba kuşlarına benzemekteydi. Huyu da akbaba kuşundan farksız. Öyle ağır, tembel, öyle sessiz, hain. Ablak kara yağız yüzüne, inadına çatık kaşları, kocaman kara gözleriyle adama canını alacakmış gibi gizliden gizliye bakıyor.
''Ulan böyle domuz gibi neye bakmaktasın?'' diyenlere dişlerini gösterip aklınca gülüyordu.
''Anlaşıldı'' dediler. ''Bu oğlan topal mopal değil, bildiğimiz çalık. İyi ya, köy yerinde bu böylece ne işe yarar hey Allah?''
''Bu mu? Bunun 7 köye zararı dokunacak, görürsünüz.''
''Ne belli canım, bu gibiler bakarsın halk sahibi olurlar da işe yararlar.''
Kerim 7 yaşına basınca Ayşe karı elinden tutup namaz dualarını belleti versin diyerek uzun hocaya götürdü. İşte çalık oğlanın ilk hüneri de o zaman meydana çıktı. 1 yıl önce okumaya başlayanlar daha elem terede bocalarken parparın çalık amme cüzünü yarılaya vermesin mi? Hem kolay ezberliyor hem de okuması Arapçaya güzel yatıyordu. Uzun imam, oğlan saf olduğundan Kur'an'ı söktü kolayca dedi. Ben bunu ileride hafızlığa çalıştırsam gerektir.
İyi olur dediler. Bu çalık oğlan reçberliği elbet hak edemez. Reçberlik dedin mi birinciye yürek ister. Mal da var, gecenin birinde dağda kaldı. Gidip aramamış olur mu? Doğru.
Çalığın ağzına mı efendi? Ağzına mı bu pisin?
Esah'tan bu pis çalık aklı erdi ereli bir cenabet ürkeklik peydahlamıştı. Uçan kuştan, esen rüzgardan korkuyor, yaprak düşse, kedi zıplasa korkudan çişini bırakıp altını pisliyordu.
''Ayın mı oğlum, çalık kısmında düzen çok olur ha?'' diyerek denemeye kalktılar da oğlan az kalsın geberecekti.
Evde yalnız otururken kapıdan içeri boş bir bakır yuvarlayınca dişleri kilitlendi, sesi soluğu kesildi. Yumruklarını güçlükle açabildiler de ''Bırak, yüreksizin reziliymiş'' dediler. Fazladan sıtması tazelendi, bir hafta titreyerek yatakta yattı.
''Parparın ardından başımıza bir de ödlek çalık çıkarsa işimiz iş uzun hoca'' diyerek köyün namusu belasına yeniden davranıldı. 5 konaklık yerlerden yiğitlik muskaları getirildi. Namlı eşkıyaların kullandıkları muskalar ki tavşana takılsa canavara çeviren bir muskalar, hiçbiri kâr etmedi. Tersine Kerim'in ürkekliği arttıkça arttı. Havalar karardıktan sonra su dökmeye çıkamıyor, gündüz gözüne anası evde yalnız bırakmaya kalksa kendini duvarlara çarparak dışarı koşuyordu. Ayşe karı canından usanmıştı.
''Ölse hey Allah, artık el verdi, şunun canını bir al ki kurban olduğum.'' diye yalvarıyordu.
Bu korku yüzünden çalık oğlan vaktini karıların arasında geçirir olmuştu. Erkek işlerine değil karı işlerine heveslenip akıl erdirmesi, değme koca karılardan daha iyi yün eğirip yufka açması bundandı. Ördüğü çoraplar yörük karılarınkinden baskın. Bu böylece 12 yaşına kadar sürdü. Yaşıtları sapanın sapına çoktan yapışıp erkekliğe özgü, yavuklu peydahlarken Narlıca'nın karıları Çalıkoğlan'ı adamdan saymıyorlar.
Akıl ne arasın kardeş, bu Çalık Allah'ın bir fakiri diyerek düğünlerde işlerini alıp karşısında oynuyorlardı.
O da onlara yanık sesiyle mevlüt, kaside, türkü mürkü okuya vermekte, el değirmeninde tuzlarını çekip ekmek günlerinde hamurlarını yoğurarak yardım etmekteydi. Derken Allah'ın bir hikmeti canım, Parpar'ın Kerim gecelerden bir gece korkulu bir düş görüp titreyerek uyandı. Böyle düş korkusuyla uyandığı zamanlar ana kız ana diye seslenir, karşılık almadan yüreği rahatlamazdı. Gene ateşe düşmüş gibi anasını çağırdı. Ayşe karı 40 yılın birinde oğlanı uyutup kapıyı yavaşça çekmiş, komşulara iki laf etmeye gitmişti. Yalnız olduğunu anlayınca Kerim'in yüreğine kaynar bir su boşaldı. Boğazı kuruyuverdi. Sağını solunu şaşırmış, belinden aşağısı tutmaz olmuştu. Gözlerinin önünde silahlar patlıyor, yüzünün derisine ateşler yapıyor. Bir vakit yataktan kalkmak için debelendi, yorganı bir türlü açamadı. Var gücüyle haykırdığını sanıyor, oysa sesi fısıltı gibi çıkıyordu.
''Ana kız, ana dedim, hey orospu!''
dedikçe dişleri takır takır birbirine vurmaktaydı. Çırpınıp dururken sedirden aşağıya yuvarlandı, kendini kaybetti. Bu baygınlık sırasında Parpar'ın Çalık Kerim'e neler olduğunu, yüreğinin nasıl değiştiğini ancak Allah bilir. Meydanda olan bir şey varsa oğlanın ödlek bayılıp yiğit ayılmasıdır. Çalık Kerim gözlerini açtığı zaman korkmadığını anladı. Buna önce pek şaştı. O geceye kadar duymadığı bu yiğitlik sanki geldiği yere ters yüzü gidebilirmiş gibi soluğunu keserek bir zaman dört yanı dinledi. Evde türlü kokuların içerisinde anasının samanlara gömüp sapladığı kış elmalarının kokusunu rahatça duyuyor, canı elma çekiyordu. Ağzı sulandığından yutkundu. Sonra kaba kaba öksürerek ''Olan nedir?'' diye keyifle güldü. ''Nerede bu anamız olacak kahpe? Sakın o vardaya mı çıktı?'' Tatlı tatlı gerinerek düştüğü yerden kalktı. Gövdesi yıllardır sürüp giden bir sızılı gerginlikten kurtulmuş gibi gevşeyip rahatlamıştı. Evde tek başına olmasını hiç umursamadı. Yatağa girip yorganı kafasına çekti. O geceden sonra adamı çarpıp ağzını burnunu yamultan sarı gediği, gece vakti yolcuları yollarından azıtıp derin çukurlara düşüren kara oğlağı bile hesaba almaz olmuştu. Narlıcalılar önce buna pek inanmadılar. Rezil çalığı bu sefer tersinden denemeye kalktılar. Kerim mezarlığa dikilen değneği yatsıdan sonra bir başına gidip getirerek 25 yumurta kazandı. Gün batarken sarı kedinin üstüne oturup gözlerini cam gibi ışıldattığı Karakaya'ya, yani amansız derenin kuytusundaki pınara gece vakti giderek bir bakır tas bıraktı. Mahir Ağa'nın ortaya koyduğu gümüş çeyreği alıp ha bereket diye kuşağına sokuverdi. Kadir Ağa uzun imama, ulan sakalına tükürdüğüm dedi, buyur bakalım bu nasıl bir iş? Hani 7 ayda doğan mümkünü yok ödlek olurdu. Uzun hoca bir zaman fikre daldı, sıkıntılı sıkıntılı soludu, 2 kere geğirdikten sonra bazısına Kur'an okumayla böyle bir yiğitlik gelir dedi. Buna çatal yürek derler. Kitapta yeri vardır, sebebi de şu. Oğlanın yüreği şimdiye kadar ecinilerin elindeydi. Birden zorlayıp kurtuldu ve de 2 çatal oldu. Gayrı buna güç yetmez. Esrah'tan pis çalık iyice erkeklenmiş, yeni huylar peydahlamıştı. Eski alışkanlıkla yolunu çevirip, ''Oh çalık oğlum, şu bulguru çekiver, sana 10 yumurta var, bir çoraplık yün bükeceksin.'' diyen karıları, ''Ulan biz erkek değil miyiz? Sopayı çekerim ha, reziller.'' diye tersliyordu. Bu halini alaya almaya kalkan yaşıtlarından birkaçını güzelce tepelemiş, pazusuna güvenenlerden birkaçını da kara kucak güreşte yenerek şakaya gelmediğini meydana koymuştu. Artık kaşlarını çatıp fesi de bunların üzerine yıkarak elleri arkasında geziyor, anasından zorla alıp göğsüne taktığı babasının koca köstekli serki sofuna sık sık bakarak efeleniyordu. Kuş yuvalarını dağıtmak, daha tüylenmemiş yavruları kedilerin önüne atmak ne sevdiği oyunlardı. Böyle muzırlıklarla uğraşıp dururken ezan sesini duymasıyla abdestsiz mabdestsiz camiye koşmayı da huy edinmiş, kendini uzun imamın mollalığına geçirip arada ezan okur, namazda müezzinlik eder olmuştu. Hele ölü yıkama işlerinde yardımcılığı kimselere bırakmıyor, bal mumundan dökülmüşe benzeyen adam leşlerini yıkamak bahanesiyle mıncıklayıp tartaklamaya doyamıyordu. Kesilen hayvanların seyrine de merak sarmıştı. Bıçak gırtlakta işlerken yüzünün derisi gerilip kızarmakta, hıkır hıkır yutkunurken gözleri keyfinden süzülmekteydi. Hayvanın can çekişme titremeleri durana kadar oradan ayrılmıyor, dönüp giderken tatlı bir şey yemiş gibi iştahla yalanarak ''Bas bıçağı, bas ki namussuza'' diye hırıltılı bir kinle söyleniyordu. Bir başka işi de gölgeye yanlanıp taş basması aşık kitapları hecelemek, dilini ağzının sol yanından sarkıtarak yazıya çalışmaktı. Bazı bazı kendi başına yüksek sesle Mevlut kaside okuyordu. Rençberlik'te gözü yoktu. Babadan kalma tarlaları ortakçıya vermişti. Yaşıtları gibi kızların karıların arkasına dolaşmadığı için giyime kuşama aldırmıyor, üstünün başının yırtık pırtıklığından hiç sıkılmıyordu. Çalıklığı sebebiyle kılıksızlığını yadırgamayan komşular tembelliğini de pek ayıplamıyorlar, dizlerini döverek dert yanan Ayşe'ye gülü veriyorlardı. Bu iş kıtlık yılına kadar böylece sürüp geldi. Kıtlık yılının imansız kara kışında açlıktan can kaygısına düşen Narlıcalılar, çalık oğlanın nasıl bir bela olduğunu anladılar. Kerim önce anası Ayşe karının biriktirdiği yiyecekleri silip süpürmüş, sonra aç kurt, kurnaz tilki, alıcı kuş gibi Narlıca'ya saldırmıştı. Dayak, sopa, öğüt, sövme fayda vermiyor, parparın çalık oğlan neyi nerede bulursa hiç bakmayıp tıkınıyordu. Herkes silahlanıp malını korumasa namussuz çalık, kümeslerde tavuk, damlarda davar bırakmayacaktı. Mahir ağanın gözü gibi baktığı arılarından tam 3 sepetini götürüp dereye basmış, balları ekmeksiz filan tıkınmıştı. Karnı bozulduğundan az kaldı ki Çorum toprağına yeniden sürgün illetini bulaştıra. 4. Ayrılığın sonu. Sayfa 52.